nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Merhabalar Cengiz Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Evet, 19 Ocak 2022.
Evet.
19 Ocak 2007, 15 yıl oldu Hrant katledileli. Bu 19 Ocak 2007 tarihi memleketin yakın döneminin kanaatimce dönüm noktalarından biridir. Yani bu herhangi bir tarih değil, 19 Ocak 2007. Yani 2007 öncesi ve 2000, yani 19 Ocak 2007 öncesi ve sonrası var. Şöyle bir dönüp bir baktığımızda 2007'den sonra kuruluş döneminden, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminden miras sorunlarla ilgili reform, ezber bozma, tabu kırma, bütün bu çalışmalar, hafıza çalışmaları dediğim çalışmalarla ilgili bir dolu şey oldu öncesinde ve sonrasında. Şimdi bardağın boş tarafına bakarsak, 2007 sonrasında aslında bu sorunlarla ilgili ve genel memleketin ahvaliyle ilgili atılan adımların akamete uğradığını görüyoruz. Mesela 2007'de bir anayasa vardı, anayasa taslağı vardı, Ergun Özbud'un anayasası diye geçer. Olmadı, çıkmadı, yürümedi. Yazılmıştı halbuki. Beğenirsin beğenmezsin ama 1982 anayasasından farklı olarak yeni bir şeyler söylemeye çalışıyordu. 2009'da Oslo görüşmeleri var Kürt siyasetiyle. O da akamete uğradı. 2009'da...
Onların sanırım hemen öncesinde bir de baskın oranının özellikle başını çektiği bir azınlıklar yasa tasarısı falan gibi bir şey
var. Onların başına gelmeyen kalmadı.
Evet.
Tabii 2009'da Ermenistan protokolleri var. Yani Ermenistan'la normalleşme süreci, o da yürümedi. 2013'te başlayan Kürt çözüm süreci, onun da ne hale geldiğini biliyoruz. Tamamen tersine döndü. Dolayısıyla bu 2007'den sonra aslında Türkiye doğru dürüst bir reform yapamadı. Yani ezberlerini bozmaya bu konularla ilgili, bu kuruluş döneminden miras sorunlarla ilgili ezberlerini pek bozamadı. Devletten bahsediyorum tabii. Şimdi Hrant'ın katli sonrasında bardağın boş tarafında muazzam bir adalet kara deliği duruyor. Büyük kızı Delal'in bir ifadesi var. Babam hala o kaldırımda yatıyor, bir el verin de kalksın diyor Delal. Tabii rahmetlinin, ailesinin, Ermenilerin, Türkiye Ermenilerinin, yurt dışındaki Ermenilerin ve geniş anlamda toplumun muazzam bir adalet beklentisi var ve bu hala karşılanmadı. Bu bardağın boş tarafı. Bardağın kısmen dolu tarafı da var ama. Yani Hrant'ın katlinden önce başlamış olan hafıza çalışmaları, demin de adını ettiğim, sürüyor ve cin şişeden bir daha girmeyecek şekilde çıktı bence. Yani Ermeni meselesi ve diğer bu kurucu ezberler diyelim adına, bir daha iflah olmayacak şekilde bozuldular. Toplumdan bahsediyorum burada tabii, yani devletin devlet ucundan kenarından alakası kalmadı yani işlerle. Hükümet içinde aynı şey söz konusu ama toplumda bu konularla ilgili bir hayatiyet sürüyor çok şükür. Evet.
Devlet bu sizin bahsettiğiniz cin şişeden çıktı demiştiniz ya. O cini bir dönem hemen geri sokmaya çalışmıştı. 2007 yılında Ocak'ta hepimiz Ermeniyiz diye 100 bin kişinin yürüyüşünün ardından güya hükümet karşıtı Cumhuriyet mitingleri örgütlenmişti. Temel sloganı hepimiz Türküz, Atatürkçüyüzdü örneğin.
Elbette tabii canım dünya kadar şey yani 2007 o yüzden bir dönüm noktası ama ondan sonra toplum çıkışlı ezber bozucu faaliyetler sürdü. O yüzden bardağın dolu tarafına bakalım diyorum aynı şekilde. Yani bu rant sonrasında ve hatırlatırım 2008 aralığında 15 Aralık'ta başlayan bir özür kampanyası vardı hatırlıyorsun. Ermenilerden
Evet.
özür kampanyası o 2008'di ve devlet orada yani devlet ve hükümet beğenmemesine rağmen önünde duramadı, yapmadı bir şey, yapamadı daha doğrusu.
Evet, o sayede zaten 2010'dan itibaren de Taksim Meydanı'nda soykırım anmaları yapılmaya başlanabilmişti.
Evet. Evet, dolayısıyla yani toplum seviyesinde bir şeyler yürümeye devam ediyor. Genç araştırmacılar, tarihçiler bu konuları rafa kaldırmadılar, buzdolabına da kaldırmadılar. O anlamda cin şişeden çıktı. Bu da dediğim gibi bardağın dolu tarafı ama boş tarafını da katiyen unutmamak lazım. Yani Hrant'ın katlinden bu yana büyüyen bir adalet kara deliği var Türkiye'de ve bu artık Hrant'ı da aştı. Yani toplumun genelini sardı. Yani toplumda yani yapılan topluma karşı insanlara, bireylere karşı işlenen suçların hiçbiri neredeyse artık hiçbirinin bir adalet karşılığı yok. Yani herkes için geçerli bu. Yani irili ufaklı ve 2013'ten sonra ve esas 2016'dan sonra bu adaletsizlik de bildiğimiz gibi her gün yaşıyoruz. Ayyuka çıktı. Evet.
Ve zaten bu meseleyi biraz sonra sizin ardınızdan Taner Akçam ve Ümit Kıvanç'la da konuşma fırsatı bulacağız.
Evet. Şimdi gelelim diğer yani aynı biraz aynı bağlamda tabii bu birdenbire bu Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'la Türkiye arasında 1993'ten bu yana yürümeyen ilişkiler işte bu 2009 parantezini saymazsak bu yürümeyen ilişkiler ve Türkiye'nin tek taraflı olarak sınırı kapatması ile ilgili bir takım girişimler başladı ve Ankara biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ne yaranmak amacıyla bir normalleşme tırnak içerisinde süreci başlatmaya karar verdi. Ve ilk toplantı ayın 14'ünde, geçtiğimiz 14'ünde Moskova'da yapıldı. Türkiye bir temsilci ve Ermenistan'da bir temsilci tayin etti bu iş için. Şimdi bu nereye gider? Bir yere gider mi? Çünkü Türkiye neredeyse 8, yani 2013'ten bu yana içeride ve dışarıda attığı hiçbir adım Türkiye'nin yani hükümetin attığı hiçbir adım olumlu bir yere varmıyor. Varmadı. Bakalım bu varabilecek mi? Şimdi burada üç tane faktör var temel. Birincisi Azeri faktörü. Şimdi bu Azerbaycan'ın bir Zangezur bölgesi var. Bu Zangezur, Ermenicesi de Siyunik, Ermeni toprağı bu. Bu koridor Azerbaycan tarafından bir şekilde talep ediliyor. Türkiye tarafından da talep ediliyor. Çünkü Türkiye sınırındaki Azeri toprağı olan Nahçıvan'la esas Azerbaycan arasında bir engel teşkil ediyor ve o toprak sürekliliği için bu bölgede, Zangezur bölgesinde bir koridor söz konusu ve bunu garantilemek istiyor Azeriler. Türkiye'nin de tabii üstünde durduğu bir konu bu Çin'in inşa ve yol girişimi, Belt and Road girişimi, İpek yolu yani hayallerini gerçekleştirmek için bu koridora ihtiyaç var. Şimdi burada yani bu Azeri faktörü ne kadar etkili olacak? Tabii Ankara'nın da tekrar ediyorum muradı bu. Yani bu koridoru garanti etmek.
Karabağ Savaşı sonrası yapılan bu anlaşmada buna dair de bir madde vardı sanki.
Yani evet tabii var.
Ama sanırım gerçekleşmedi.
Ama bunun hayata geçmesi çok zor. Şimdi bununla ilgili bir gelişme var zaten. Bu ayın 14'ündeki toplantı sonrasında Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri bu Armen Grigoryan'ın Özgür Avrupa Radyosu'na Ermeni servisine verdiği bir röportaj var. Şöyle diyor: Türkiye'nin bu konuyu Ermenistan'la müzakerelerde Zengezur koridorunu ön şart haline getirip getirmediği diye bir soru var. Diyor ki Ermenistan'ın bir koridor mantığı içinde hiçbir konuyu görüşmediğini, görüşmeyeceğini defalarca söyledik ve bu koridor meselesi bizim için kırmızı çizgidir diyor. Herkes de bunun farkındadır. Azerbaycan ve Ermenilerle işi olan bütün ülkeler de farkındadır diyor. Ve genel olarak ön koşullar mantığında konuşma girişimi hiçbir yere varmayan bir yaklaşımdır diyor. Şimdi dolayısıyla bu hiç yani dediğim gibi bu Azeri faktörü ve bu koridor dayatması bir kere bu normalleşmenin yine tırnak içerisinde önündeki en büyük engellerden biri. İkincisi Türkiye'deki siyasi durum. Şimdi yani tut ki bir normalleşme oldu, anlaştılar ki bana tekrar ediyorum çok zor gözüküyor. Yani MHP olsun, yani iktidar ortağı, CHP ve İYİ Parti olsun muhalefet. Şimdi Ermenistan'la normalleşmeye yani bu seçim satım ailinde razı olur mu? Koskocaman bir soru işareti var burada da. Yani iktidar buna razı olsa da bir sonuca varsalar da bunun diğer siyasi cenahlara pazarlanması, satılması hiç kolay değil. Üçüncüsü Türkiye'deki diplomatik kapasitenin içinde bulunduğu zaaf. Türkiye'de artık Dışişleri Bakanlığı diye bir şey kalmadı. Yani bütün kararlar sarayda alınıyor. Yani 1840'tan bu yana var olan Türk diplomasisi veya hariciyesi artık yok. Dolayısıyla bu Ermeni dosyasında uzmanlaşmış diplomatlar da artık orada değiller. Ve onlara danışan yok en azından. Bunlar ya erken emekli oldu, ya kara listelere geldiler, ya atıldılar, kovuldular bakanlıktan. Şimdi müzakereci olarak atanan diplomat bu Washington'daki eski büyükelçi Serdar Kılıç. Ve katiyen bu konulara aşina bir isim değil. Daha önce Tokyo ve Beyrut büyükelçiliklerinde bulundu Washington'dan önce. Ve bu 2017'de Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde bir olaylar olmuştu. Korumalar insanları dövmüştü sokaklarda, evet. Hatırlıyor musun?
Evet, evet.
İşte yani Serdar Kılıç öyle biliniyor, tanınıyor Türkiye'de ve dünyada.
Gerçi Türk diplomatları da özellikle Ermenistan meselesinde korkunç muhafazakar diplomatları olduğu için belki avantaja dönebilir mi diye de düşünüyorum.
Vallahi yani bu işler öyle kolay değil. Şimdiden mesela eski o vakti zamanında imzalanmış olan ve tam anlamıyla 2009 protokollerinde de sorun teşkil etmiş olan bu Kars Anlaşması ile ilgili bir takım gelişmeler var. Şimdi bu sadece Türkiye tarafından yani Türkiye tarafının zaafı olarak da cereyan etmiyor. Zira bu Ermenistan tarafından atanan temsilci, bu iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili ve Başbakan Robert Koçaryan'ın çok yakını Ruben Rubinyan, son derece genç, yani gençliğinde bir zarar yok da ama çok deneyimsiz bir politikacı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani hiç işler hiç öyle zannedildiği gibi kolay cereyan etmeyecek. Zaten demin adını ettiğim bu koridorun kırmızı çizgi olma meselesi orada bir yerde duruyor yani. Damoklesin kılıcı gibi tepelerinde duruyor. Bir de tabii kimsenin açık açık söylemediği ama hep bir yerde olan yani o Rusya faktörü var. Yani Rusya ne kadar razı olacak bu gelişmeye, yani bu normalleşmeye yine tırnak içerisinde falan bakıp görmek lazım ama...
Ama zaten Rusya'nın himayesinde gelişiyor. Zaten Moskova'da yapıyor.
Elbette ama yani ne ister mi istemez mi? Tabii Moskova'da oluyor. Zaten şöyle bir gelişme oldu ve orada da bir artık bitirelim bu konuyu. Daha üstünde konuşacağız herhalde. 14 Ocak toplantısından sonra bu diplomatik dille efendim olumlu ve yapıcı bir atmosferde cereyan etti görüşmeler diye bir çıktı geldi. Yalnız ardından da orası tabii çok manidar, taraflar tam normalleşmeyi hedefleyen ön koşulsuz müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar. İkinci toplantının tarihi ve yeri diplomatik kanallardan zamanında kararlaştırılacaktır. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani ikinci toplantı sonrasında daha ikinci toplantının tarihi ve yerini kararlaştıramıyorsa yani orada bir sorun var demektir bir kere. Yani dolayısıyla bu olmayacak bir dua olarak gözüküyor. Çok fazla heyecan yapmamak lazım bu konuyla ilgili. Çünkü yani bunun yani olması keşke olsa, keşke normalleşse, keşke sınır kapısı açılsa, Taner Akçam'ın dediği gibi o sınır, Alican sınır kapısına da Grand Dink sınır kapısı adı verilse keşke. Ama maalesef kazın ayağı öyle değil amiyane tabiriyle ve daha bu pilav çok su kaldırır öyle gözüküyor. Evet.
Evet.
Bakalım göreceğiz. Daha ikinci toplantının tarihini ve yerini kararlaştıramamışlar. Yani. Komik yani. Şimdi diğer konumuz Libya. Bu sürekli Libya'dan bahsediyoruz biliyorsun.
Evet.
Açık Gazete'de çarşambaları. Bu pazartesi günü bu bizim takip ettiğimiz Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Londra'daki ve Suriye'deki o hadiselerle ve Suriye çıkışlı sorunlarla ilgili en bağımsız ve tarafsız haberleri veren kurum. Bu cihatçı askerlerle, paralı askerlerle ilgili bir bilgi geçti. Ve Ankara'nın çok sayıda eve dönüş talebine rağmen, yani artık oradan ayrılmak istiyor cihatçılar, öyle anlaşılıyor. Tatili ve izinleri yasaklamaya devam ettiğini söylüyor Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Ve bu paralı askerlerin talepleri ve bu taleplerin reddi şöyle tahlil ediliyor. Türkiye hükümeti paralı askerleri Libya'da daha uzun süre tutabilmek için üzerinde anlaştığı maaşlarını ödemeyerek bunlara baskı yapıyor deniyor. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre bu paralı askerlerin çoğu komutanlarına kendilerini Suriye'ye geri göndermek için sürekli çağrıda bulunuyorlarmış. 10 Ocak'ta yine bu Suriye Gözlemevi'nin verdiği bilgi, bu paralı askerlerin maaşlarının ikinci yarısı ödenmiş, $300. Bu hard currency ödüyorlar biliyorsun, TL değil. Yani orada bu Türkiye'nin askerleri, paralı askerleri dolar alıyor.
Halbuki İdlib'de bile Türk lirası kullanılıyor.
Evet, bölgede Türk lirası kullanılmaya devam ediliyor. Ama bu işte yani uzak ve vatandan uzak bir yerde çalıştıkları için orada bir mükafat var demek ki. Halep'teki akrabalarına ise bu askerlerin hepsi Suriyeli, 10.500 lira veriliyormuş aylık herhalde. Ve askerler maaşlarını 7 aylık bir gecikme sonrasında almışlar. Ve sorun olduğu gibi devam ediyor. Hulusi Akar gene geçen gün bu askerlerin yani oradaki Suriyeli askerlerin ve Türkiye'nin oradaki askeri varlığının yabancı askerler olarak tanımlanamayacağını söyledi. Her ne hikmetse bunu geçen hafta da bahsetmiştik. Oradaki Suriyeliler ve Türkiyeliler yabancı asker değilmiş. Bunu yaz bir kenara. Toplam 7.000 Suriyeli kelle alıcı savaşçı olduğu söyleniyor. Ve yine tekraren bu Necla El-Manguş, yani Dışişleri Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı yine çağrıda bulundu bu askerlerin çıkarılması için. Sadece Türkiye'nin askerlerinin değil, bütün diğer, sadece Rusya'da değil, başka ülkelerden de bir dolu asker var Libya'da. Sorun olduğu gibi devam ediyor. İlk çağrı Ekim 2020, bak ne kadar olmuş, yani 1,5 senedir. 3 ay içerisinde çekilmesi isteniyordu bu askerlerin. Aynen orada duruyorlar ve Libya'daki sorun devam ediyor. Bu Stephanie Williams var malum. Yeni temsilci, Birleşmiş Milletler'in Libya'daki temsilcisi. Haziran için başkanlık seçimlerini hedefliyor. Bakalım ne olacak? Bir son olarak bunlardan bağımsız olarak bir haber vereyim ve bitirelim. Birleşmiş Milletler Sekreteriyası'na Türkiye'nin oradaki temsilciliğinin, Feridun Sinirlioğlu'nun yani bu hafta içerisinde Türkiye'nin adını değiştirmek üzere bir İngilizcesi bir girişimde bulunacağı haberleri geldi. Artık Turkey denmeyecekmiş, Türkiye denecekmiş. Sen telaffuz edebilecek mi bilmiyorum ama
artık... Türkiye olmaz mı?
Yok.
Türkiye mi devam?
Türkiye. Evet, Türkiye. Tabii o da yani etimolojik olarak Türkçe bir kelime değil ama artık o kadar olur canım, ne olacak?
Evet, yeter ki Hindi anlamına gelmesin. Düşünceler anladığım kadarıyla.
Evet. Türkiye falan ya. O da evet. Muhtemelen Arapçadan geliyor. Ama yani istedikleri gibi böyle Oğuz Türkçesi falan değil yani. Türkçe Allah akıl fikir versin. Bu eskiden de yapılmak istenmişti. Malların üzerine epey oluyor ama. Yani Özal döneminde galiba, hatırlamıyorum tam. Made in Türkiye yazarlardı. Tutmadı tabii. Çarşafa dolandılar. Ondan sonra muhtemelen aynı şey olacak. Yani hata tekrar etmekte hakikaten Türkiye'li karar vericilerin üstüne dünyada pek bulunmuyor. Evet.
Evet, şimdi sizin şarkınızı açıklayalım. Çok anlamlı bir şarkı aslında şimdi çalacağımız. Sezen Aksu, Hrant Dink için yazmıştı Güvercin şarkısını. Onu çalacağız ama biliyorsunuz ilginç de bir tesadüf oldu. Sezen Aksu'ya yönelik de bir linç kampanyası var.
Evet.
Şu anda onun da çok benzer bir şekilde Hrant'ın nasıl yazıları çarpıtıldıysa, bariz bir şekilde anlamından kaydırıldıysa, Sezen Aksu'nun da şarkı sözleri aynı şeye maruz kalmış durumda. Böyle bir linç girişim var kendisine yönelik. Ama Hrant için Güvercin şarkısını yazmıştı. Şöyle geçiyordu: bir daha açar mı karanfil korkusuz, bir daha uçar mı güvercin şehirde, yalancı güneşli bir ocak, mübarek cuma gününde, gitti cancağızım gitti, bitti son İstanbul kaldırımlar, zabıt tuttu, şahidiz hepimiz, her yer tetikti diye sözleri var. Duygusal bir şarkı. Onunla son vereceğiz bugünkü programa. Ardından da Taner Akçam ve Ümit Kıvanç'la biraz Hrant Dink'i konuşmaya devam edeceğiz.
Evet.
Görüşmek üzere Cengiz Bey.
Görüşmek üzere.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.